bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yönetim Hukuku. Profesör Doktor A. Şeref Gözübüyük. Turhan Kitabevi. Güncelleştirilmiş 14. basım. Ekim 2000. Okuyan Narin Alemdar. 14. bası. Yönetim hukuku alanındaki gelişmeler ve değişiklikler dikkate alınarak yapıt güncelleştirilmiştir. Ankara, Ekim 2000. A. Şeref Gözübüyük. İlk basının ön sözü. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından ilk basısı 1969 yılında yapılan 6 kez basılan Türkiye'nin yönetim yapısı ve 1976 yılında aynı kurumca basılan Kamu Yönetimi Hukuku adlı yapıtlar, yönetim hukuku alanındaki gelişmeler ve 1982 anayasası da dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve birleştirilerek bu kez yönetim hukuku adı altında yayınlanmıştır. Bu yapıt, yönetim hukukuna ilgi duyanlara kısa bilgi verme amacı gütmektedir. Bu nedenle konunun yalın ve anlaşılır bir biçimde ele alınmasına ve arı Türkçe kullanılmasına özen gösterilmiştir. Ankara, Ocak 1983. A. Şeref Gözübüyük. Sayfa 1. 1. Bölüm. Yönetimin genel nitelikleri. 1. Kamu yönetimi ve özellikleri. 1. Yönetim kavramı. 1. Yönetim birden çok anlamı olan kavramlardandır. Yönetim kimi kez örgüt, teşkilat, kimi kez yönetsel etkinlikler, idari faaliyetler, kimi kez de yönetime, sevk ve idare anlamında kullanılmaktadır. 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'nda da yönetim çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. A. Anayasanın 125. maddesinde yer alan idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır kuralındaki idare örgüt anlamında. B. Anayasanın 126. maddesinde yer alan illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır kuralındaki idare yönetsel etkinlik anlamında. C. Anayasanın 123. maddesinde yer alan idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir kuralındaki idare ise yönetimin hem örgütsel yönünü hem işlevsel yönünü içine alacak biçimde geniş kapsamlı olarak kullanılmıştır. Yönetim genel anlamda belli bir amacın gerçekleştirilmesi için bireylerin işbirliği yapmalarıdır. Bu anlamda yönetim, örgütlenmenin yanında örgütün işlerliğini sağlayacak her türlü yönetsel etkinlikleri, başka bir deyişle kaynakların bir araya getirilmesini, eşgüdüm sağlanmasını, izlenecek yöntemleri ve denetimi de içine alır. Yönetim bu anlamda evrenseldir. Hem kamu kesimi hem özel kesim için geçerlidir. Kamu kesimindeki yönetimi, özel kesimdeki yönetimden ayırmak için kamu yönetimi deyimi kullanılır. Ülkemizde kara Avrupa'sında olduğu gibi, kamu yönetimine kısaca yönetim ya da idare denilmektedir. Buna karşın Anglo-Amerikan ülkelerinde kamu kesimindeki yönetim için kamu yönetimi deyimi kullanılmaktadır. Kamu yönetimi deyimi, ülkemizde de hem hukuk alanında hem yönetim bilimi alanında kullanılmaya başlanmıştır. Geniş anlamda kamu yönetimi, düzenli toplumlarda kamu gücünün örgütlenmesini ve işleyişini içerir. Bu her türlü devlet görevlerini ve örgütlerini içine alan bir tanımlamadır. Olağan anlamda kamu yönetimi dendiğinde, yasama, yargılama ve belli bir ölçüde hükümet etmenin dışında kalan tüm kamusal kuruluşları ve işleri içerir. 2. Yönetim ve yürütme. 2. Devletin yürütme organı, anayasanın 101 ve onu izleyen maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre yürütme Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bakanlıklardan oluşur. 1961 Anayasası'nın yasama ile yargıdan yetki olarak, yürütmedense görev olarak söz etmesine karşılık, 1982 Anayasası yürütmeden yetki ve görev olarak söz eder. 1961 Anayasası'na göre yürütme başlı başına bir yetki değildir. Yürütme, yasamanın koyduğu sınırlar içinde yerine getirilen bir görevdir. 1982 Anayasası bu sistemden kısmen ayrılarak, yürütmenin yetki ve görev olduğunu belirtmiştir. Anayasa Madde 8. Böylece yürütme biraz daha güçlenmiştir. Buna karşın yürütmenin yasamanın türevi olduğu kuralı büyük ölçüde korunmuştur. Yine anayasaya göre yürütme yetkisi ve görevi anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılabilir. Türk kamu yönetimini değerlendirirken bu durumu gözden uzak tutmamak gerekir. Anayasanın bu düzenlemesi, yönetimin yasama ve yargıya göre devlet yaşamında daha önemsiz olduğu anlamına gelmez. Profesör Balta'nın da belirttiği gibi, idare, devlet ve toplum düzeninin temel unsurudur. Bu düzenin varlığı ve devamı, en başta idarenin kesintisiz işlemesine bağlıdır. Yasama organı bir süre bulunmayabilir, yargı mercileri bir süre işlemeyebilir. Hatta hükümet bir süre aksayabilir. İdare işlediği sürece devlet ve toplum düzeni yine de az çok devam eder. İdare durursa işte o zaman toplum düzeninden eser kalmaz, anarşi olur. Dipnot: T.B. Balta, İdari Hukukuna Giriş, 1970, sayfa 19. Devlet görevleri içinde gittikçe güçlenen ve yaygın bir görünümü olan kamu yönetimidir. Bunlar ülkenin her yanına yayılan, bireylerin hemen her an karşılaştıkları ve ilişki içinde bulundukları kuruluşlardır. Buna karşılık yasama ve yargı, yaptıkları görevler ne kadar önemli olursa olsun, yönetsel kuruluşlar kadar yaygın ve sürekli görev yapan kuruluşlar değildir. Başbakan ve bakanlardan oluşan hükümet, devletin üst yönetim kuruluşudur. Hükümetin ana görevi, devletin yüksek yönetimini sağlamak, başı olduğu yönetime yön vermektir. Hükümet, yönetimin bir üst kuruluşu olmakla birlikte, yönetsel bir kuruluş olmaktan çok, özel yapılı anayasal bir kuruluştur. Hükümetin yönetsel görevlerinin yanında, yönetimi aşan siyasal görevleri de vardır. Hükümetin yasamayla olan ilişkileri, bunun belirgin bir örneğidir. Hükümet bu açıdan ve kuruluşu yönünden anayasa hukukunu, yönetsel görevleri yönünden yönetim hukukunu ilgilendirir. Hükümetin kamu görevlilerini ataması, tüzük çıkarması, yönetsel görevlerinin örnekleridir. Siyasal bir güç olan hükümet, yönetimin başı olarak alacağı kararlarla, vereceği emirlerle genel yönetimi her zaman etkiler. Hükümetin özel kuruluşları bile belli koşullar altında, örneğin vesayet denetimi ya da parasal yardım açısından etkileme olanağı vardır. Bilindiği gibi hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluk parti ya da partilerinin siyasetini yansıtır. Hükümette olan siyasal partiler, yönetim eliyle programlarını gerçekleştirirler. Bu durumu göz önünde bulundurunca, yönetimin yansızlığından söz etmek güçleşir. Yönetimin yansızlığı deyimini kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken vatandaşlar arasında, siyasal inançlarından dolayı herhangi bir ayrım yapmamaları biçiminde anlamak gerekir. Bu nedenle yönetimin yansızlığı yerine yönetimin nesnelliği deyiminin kullanılması önerilmiştir. Dipnot: T.B. Balta, İdari Hukukuna Giriş, 1970, sayfa 52. Yönetimin elindeki yetki ve olanakların hükümette olan parti ya da partililer için kullanılması durumunda yönetimin partizanlığından söz edilir. Partizanlığı hukuk kurallarıyla tam olarak önleme olanağı yoktur. Yapılması gereken, hükümette olan partinin kendisini partizanlığa kaptırmaması ve yönetimin de bireylere nesnel olarak davranmayı öğrenmesidir. 3. Yönetim ve yasama. 3. Yasama görevini yürüten meclisin yapısı ve işleyişi, görev ve yetkileri anayasayla açıkça belirlenmiştir. Yasama meclisi, bir yandan yasama görevini yerine getirir, diğer yandan da hükümetin siyasal açıdan denetimini yapar. Yasama görevi genel olarak yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak anlamına gelir. Meclisin siyasal denetimin yanında hukuk kuralı koymakla ilgisi olmayan görevleri de vardır. Ölüm cezasını onaylamak gibi. Kamu yönetimi ile yasama organı arasında dolaylı bir ilişki vardır. Yönetimin yasamayla, yasamanın yönetimle olan ilişkisi hükümet yoluyla sağlanır. Yasama çıkardığı yasalarla ve ülkenin önemli sorunları konusunda aldığı siyasal kararlarla kamu yönetimini etkiler. Kamu yönetiminin görevi, yasamanın aldığı siyasal kararları gerçekleştirmek ve yasaların uygulanması için gerekeni yapmaktır. Buna karşılık, kamu yönetiminin de çeşitli yollarla yasamayı etkileme olanağı vardır. Bilindiği gibi, yasamanın çıkaracağı yasaların çoğunun hazırlık çalışmaları, kamu yönetimince yapılır. Yönetsel kuruluşlar bu gibi çalışmaları yaparken, yasamayı büyük ölçüde etkilerler. Yasaların ve politik kararların oluşmasına katkıda bulunurlar. 4. Yönetim ve yargı. Dipnot: A.Ü. Azrak, Yargı ve İdare, iki fonksiyonun karşılaştırılması üzerine bir teorik deneme. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 34, Sayı 1-4, 1969, sayfa 129 ve devamı. 4. Anayasamıza göre yargı yetkisi, Türk ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 1961 Anayasası'nın özelliklerinden biri de yargı yerlerinin bağımsızlığına ve yargı yetkisinin düzenlenmesine önem vermiş olmasıdır. 1982 Anayasası da büyük ölçüde bu doğrultudan ayrılmamıştır. Kamu yönetimi ile yargı yerleri arasındaki ilişki iki biçimde kendini gösterir. Bunlardan biri yönetimin işlem ve eylemlerine karşı yargı yerlerine başvurulabilmesi, diğeri de yönetimin yargı yerlerine karışamamasıdır. Başka bir deyişle yargı yerleri yönetimin hukuka uygun olarak işlemesini sağlar. Buna karşılık yönetim yargının işleyişine karışamaz. Herhangi bir öneride bulunamaz. Bundan başka yönetim yargı yerlerinin kararlarına da uymak zorundadır. Anayasa 138. maddesinde yürütmeye göre yargıya tanıdığı üstünlüğü aşağıdaki biçimde açıklamıştır. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Anayasada kullanılan mahkeme kararları deyimi yalnız davayı sonuçlandıran yargı kararlarını değil, yürütmeyi durdurma gibi önlem kararlarıyla her türden ara kararlarını da kapsar. Dipnot: TB Balta, İdari Hukukuna Giriş 1970 sayfa 53. 5. Yönetimin yapısal görünümü. 5. Yapısal anlamda kamu yönetimi, yasama ve yargı organları dışında kalan tüm devlet kuruluşlarını içine alır. Bunlar çeşitli biçimlerde örgütlenmişlerdir. Yönetsel kuruluşların bir bölümü tekli makam, bir bölümü de kurul eliyle yönetilir. Yönetsel kuruluşlar görevleri açısından ele alındığında yine bunların bir bölümünün yalın görevli, bir bölümünün de karma görevli kuruluşlar olduğu, başka bir açıdan bakıldığında bir bölümünün yürütülmesi zorunlu, bir bölümünün de danışma niteliğinde kararlar aldıkları görülür. Kamu yönetimini oluşturan kuruluşlarla kuruluşların yüklendikleri görevler arasında sıkı bir ilişki vardır. Kamu kuruluşlarından beklenen görevler arttıkça kamusal örgütlerde genişleme ve yayılma olmaktadır. Yeni görevler yeni örgütlerin kurulmalarını gerektirmekte, kamu yönetimi karmaşık bir duruma gelmektedir. Ülkemizdeki yönetsel kuruluşlar genel olarak aşağıdaki biçimde kümelenebilir. A. Genel yönetim kuruluşları. Devletin ana yönetsel yapısını oluşturan kuruluşlara genel yönetim kuruluşları ya da merkez yönetimi denir. Devletin genel yönetim kuruluşları kendi içinde iki kümede toplanır. Bunlardan biri merkez örgütü, diğeri taşra örgütüdür. Genel yönetimin merkez örgütü, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve bakanlıkları içine alır. Genel yönetimin taşra örgütü ise bölge, il, ilçe ve bucak yönetiminden oluşur. B. Yerel yönetim kuruluşları. Halkın yönetime katılmasını sağlayan yerel yönetim kuruluşları, anayasada da belirtildiği gibi üçlü olarak örgütlenmiştir. Bunlar il özel yönetimi, belediyeler ve köylerdir. Bunlar genel yönetimin dışında özellikleri olan yerel kuruluşlardır. C. Hizmetsel yönetim kuruluşları. Belli hizmet alanlarıyla uğraşmak üzere genel yönetimin ve yerel yönetimin dışında örgütlenen ve özellikleri olan kamu kuruluşları da vardır. Bunlara hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları denir. Bunlar tüzel kişiliği olan, görevlerini kendi organları eliyle yürüten özel kuruluşlardır. Hizmetsel yönetim kuruluşları arasında üniversiteler gibi öğretim ve araştırma kurumları, TRT gibi yayım kurumu, sosyal sigortalar ve emekli sandığı gibi sosyal kurumlar, kamu iktisadi teşebbüsleri gibi iktisadi ve sanayi kurumlar yer alır. D. Meslek kuruluşları. Avukatlık, doktorluk, mühendislik, mimarlık gibi bazı mesleklerde çalışanların zorunlu üyelik ilkesine dayalı olarak örgütlenmeleri öngörülmüştür. Bunlar toplumsal yaşamda etkili olan ve özel bir denetim isteyen mesleklerdir. Anayasa bunlara kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları demektedir. E. Denetleme ve danışma kuruluşları. Bu kümede yer alan Danıştay, Sayıştay, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlar denetleme ve danışma görevlerini yürütürler. Bunlar genel yönetime yardımcı olan kuruluşlardır. F. Özel hukuk yapılı kuruluşlar. Kamu yönetimiyle ilgili bazı kuruluşlar, özel hukuk alanında uygulanan örgüt biçimlerinden yararlanılarak kurulmuşlardır. Bunun içinde çoğu kez anonim ortaklıklarından yararlanılmaktadır, Merkez Bankası'nda olduğu gibi. 6. Yönetimin işlevsel görünümü. 6. Yönetsel işlevler. Genel olarak yönetsel işlevler, yasama ve yargı işlevlerinin dışında kalan işlevler olarak tanımlanır. Bilindiği gibi yönetsel işlevler, yasama ve yürütmenin saptadığı yönde, hukuk sınırları içinde toplumun yaşamını sürdürmesi için yürütülen kamusal etkinliklerdir. Bunların özelliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir. A. Yönetsel işlevin amacı kamu yararının sağlanmasıdır. Yönetsel işlevin ulaşmak istediği amaç yasama ve yürütme organı tarafından saptanır. B. Yönetsel işlevlerin konusu toplumun gereksinmelerini karşılayabilmek, toplumun yaşamını sürdürebilmek için yürütülen kamu hizmetleridir. C. Yönetsel işlevler ya hukuksal işlem ya da eylem olarak yapılır. D. Yönetsel işlevler ve bunları yürüten görevliler süreklidir. Yürütme ya da yasamanın değişmesiyle yönetsel işlevleri yürüten görevliler kural olarak değişmez. E. Yönetsel işlevler hukuka uygun olarak yürütülür. F. Yönetsel işlevler bir istekle bağlı olmaksızın yönetsel kuruluşlarca kendiliğinden yürütülür. Uygulamaları da kural olarak yönetsel kuruluşlarca yapılır. Başka bir kamu kuruluşunun ya da kişilerin aracılığına gerek duyulmaz. Yönetimin aldığı kararlar kural olarak kendiliğinden hukuksal sonuç doğuran kararlardır. 7. Yönetimin yasa ve yargısal işlevleri. Yönetsel kuruluşlar salt yönetsel işlem yapmakla kalmazlar. Bunlara ek olarak içerik yönünden yargı ya da yasama diyebileceğimiz başka işlemler de yaparlar. Başka bir deyişle yönetsel kuruluşlarda yasama organı gibi genel kurallar koyarlar, yargı organı gibi uyuşmazlıkları çözerler. Buna karşılık yasama ve yargı organları da yönetsel nitelikli bazı işlemler yaparlar. Bilindiği gibi anayasamız yasama işlevini yasa adı altında kural koyma olarak belirlemiştir. Bu görev Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Anayasa kural koyma işlemlerinden bazılarını da yönetsel kuruluşlara tanımıştır. Örneğin Tüzük Çıkarma Bakanlar Kurulu'nun, Yönetmelik Çıkarma Başbakanlığın bakanlıkların ve tüzel kişiliği olan yönetsel kuruluşların yetkisi içindedir. Bundan başka yasama organı, Bakanlar Kurulu'na yasa gücünde kararname çıkarma yetkisi de verebilir. 1982 Anayasası'na göre olağanüstü ve sıkı yönetim hallerinde meclisten yetki almadan da Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Yargılama işlevi ise kural olarak uyuşmazlıkları çözmek, hakkın ne olduğunu söylemektir. Uyuşmazlık çözmenin salt yargısal bir işlev sayılabilmesi için alınan kararın kesin hüküm niteliğinde olması gerekir. Anayasa yargı yetkisini bağımsız mahkemelere vermiştir. Yasalar yönetsel kuruluşlara bazı durumlarda geçici de olsa uyuşmazlık çözme yetkisi tanımıştır. Örneğin taşınmaz mallara yapılan saldırıların vali veya kaymakamlarca önlenmesinde olduğu gibi. 8. Yargı ve yasamanın yönetsel işlevleri. Yasama ve yargı organlarının yönetsel işlevleri oldukça yaygındır. Örneğin meclisin başkanlık divanınca yapılan, mecliste çalışan kamu görevlileriyle ilgili işlemler yönetsel bir işlevdir. Yargı organlarının çekişmesiz yargı adı altında yaptıkları işlemler de yönetsel bir işlevdir. Örneğin, boşanmış karı kocanın yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri durumunda evlenme yasağının kaldırılması ya da yargı yerlerinin yazı işlerinin yürütülmesi gibi. Sonuç olarak denilebilir ki yönetsel işlevler yalnız yönetsel kuruluşlarca yapılmamakta, yasama ve yargı organlarınca da yapılmaktadır. Yönetsel işlevler, yargısal ve yasama işlevlerine göre daha yaygın olan işlevlerdir. 7. Yönetim ve kamu hizmeti. 9. Kamu yönetiminin temel kavramlarından olan kamu hizmeti, kamu yönetiminin uğraş alanının belirlenmesinde yardımcı olan bir kavramdır. Kamu hizmeti deyimi değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Kamu hizmeti bazen faaliyet, iş, uğraş anlamında, bazen de kamu kuruluşları anlamında kullanılır. Örneğin, Anayasanın 128. maddesindeki devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekle yükümlü oldukları, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür kuralındaki kamu hizmeti deyimi, faaliyet, iş, uğraş anlamında, yine Anayasanın 70. maddesindeki her Türk kamu hizmetlerine girmek hakkına sahiptir kuralındaki kamu hizmeti ise kamu kuruluşları anlamında kullanılmıştır. Kamu hizmeti genel olarak öğretide bir kamu kurumunun ya kendisi tarafından ya da yakın gözetimi altında özel girişim eliyle kamuya sağlanan hizmetler olarak tanımlanır. Bir hizmetin kamu hizmeti sayılıp sayılmayacağını, kamu hizmete sayılması durumunda nasıl yürütüleceğini saptama yasama organının yetkisi içindedir. Kamu hizmeti kavramı hem kamu yönetiminin uğraş alanının hem de yönetsel yargının görev alanının belirlenmesinde yardımcı olan bir kavramdır. Bu nedenle kamu yönetimini çok yakından ilgilendirir. Kamu hizmetini ileride ayrıca değinilecektir. Sirano 391. 8. Yönetim ve kamu yararı. Dipnot. T. Akıllıoğlu, kamu yararı kavramı üzerine düşünceler, Amme İdaresi Dergisi Cilt 24 Sayı 2 Haziran 1991 Sayfa 3-15 10. Yönetimin genel amacı kamuya yararlı olmadır. Kamu yönetimi kamu yararı için vardır. Kamu yönetimi, kamunun gereksinmelerini gidermek için topluma ya da toplumu oluşturan çeşitli kümelere ya da bireylere hizmet götürür. Bireyler kamu yönetimine çeşitli alanlarda ve çeşitli düzeylerde hem katılırlar hem de katkıda bulunurlar. Bireyin kamu hizmetlerinden yararlanması ile katkısı arasında kural olarak bir oran yoktur. Kamu yönetimi hizmetleri düzenlerken bireyleri değil, bireyin içinde yer aldığı toplumu ya da toplumun bir kesimini dikkate alır. Toplumsal çıkarla bireysel çıkar çatıştığında, kamu yönetimi toplumsal çıkardan yanadır. Kamu yönetimi, toplumu oluşturan bireylerin insanca yaşayabilmelerini sağlamak amacını güder. Görevlerini bu amacın ışığı altında yürütür. Kamu yönetimi, bireye göre güçlüdür. Kamu yönetimine, kamu yararı için tanınmış olan yetkiler, kamu yararı ile bağdaşmayacak bir biçimde kullanılabilir. Yetkinin kötüye kullanılmaması için, kamu yönetiminin hukuk sınırları içinde kalması, nesnelliğe önem vermesi gerekir. Bireyin kamu yönetiminin hukuka aykırı davranışlarına karşı korunmasında yargısal denetim etkili bir araçtır. 9. Kamu yönetimi ve özel yönetim 11. Geleneksel olarak özel kesim yönetimi ile kamu yönetimi arasında ayrım yapılır. Kamu yönetimine göre özel yönetim, verimli ve etkin bir yönetim olarak gösterilir. Kamu yönetiminin kırtasiyeciliğe boğulduğu, kamu yönetimine politikanın karıştığı, kamu kuruluşlarında çoğu kez sorumsuz bir yönetimin egemen olduğu söylenir. Belli bir büyüklüğe ve düzeye ulaşmış özel kesim yönetimiyle, kamu yönetiminin sorunları arasında büyük bir benzerlik vardır. Yönetim alanında her ikisi de benzer becerilere ve yöntemlere gereksinme duyarlar. Her iki yönetim karşılıklı etkileşim içindedir. Bunun yanında her iki yönetimin birbirine benzemeyen yönleri de vardır. Kamu yönetimi, özel yönetime ve bireysel etkinliklere göre bazı özellikler taşır. A. Yönetsel etkinlikler, faaliyetler. Özel yönetim etkinliklerinden amaç yönünden ayrılır. Kamu yönetiminin amacı, kamu yararı, özel yönetiminki ise özel yarardır, kısaca kar etmedir. Gerçi özel yönetim etkinlikleriyle kamuya yararlı olabilir, örneğin dolmuş işletilmesi gibi. Dolmuş işletenin amacı, kamuya yararlı olma değil, yaşamını kazanmadır. Buna karşılık belediye otobüs işletmesinin amacı bir kamu hizmetini yürütme, kamuya yararlı olmadır. B. Özel kişiler arasındaki ilişkiler hukuksal eşitlik ilkesine başka bir deyişle karşılıklı anlaşmaya dayanır. Karşı tarafın istemediği bir şeyi yaptırma olanağı yoktur. Buna karşılık kamu yönetimi amacını gerçekleştirmek için kamu gücünden yararlanır. Yönetim özel kişilerle karşılaştığında aralarında eşitlik yoktur. Eşitlik yönetim yararına bozulmuştur. Yönetime kamu yararı için ayrıcalıklar tanınmıştır. Yönetim karşı tarafla anlaşmadan tek yanlı yerine getirilmesi zorunlu kararlar alabilir. C. Kamu yönetiminin kuruluşu, örgütlenmesi, görev ve yetkileri, kamu görevlilerinin hizmete alınmaları, hak ve yükümlülükleri, çalışma koşulları, kamu kuruluşlarının hizmet ve malzeme sağlama yol ve yöntemleri yasalarla düzenlenmiştir. Kamu yöneticisi, örgütünün gereksinmelerini karşılamak için bu kurallara uymak zorundadır. Buna karşın özel kesim yöneticisi, kamu yöneticisine göre daha serbest hareket etme olanağına sahiptir.